Ayrım 3.
Sayfa 30. Gerçek prekognisyonu ve dolayısıyla tersine nedenselliği, parapsikolojinin devrimci tehdidinden dışlamak, insanların PSI kanıtlarını rasyonel biçimde incelemelerine izin vermeye doğru uzun bir yolu açacaktır. Bu açıdan yardımcı olabilecek bir başka koruyucu hareket, alıcı ve ifadeci PSI'nin kabul edilmesinin, bunların meydana gelmedikleri varsayımı üzerine yürütülmüş olan bütün bilimsel çalışmanın değerini yok etmeyeceğini gösterebilir. Marcello Truzzi'nin ortaya koyduğu gibi PSI'nin kanıtı, kabul edilmiş ilkelerin alanını sadece bir önceki genelleme bölgelerine kadar sınırlayacaktır. Bu sınırlı alan yüzünden yalanlanmayacaklardır. Kabul edilmiş ilkelerden bu söz ediş bizi C.D. Broad'un daha önce sözü edilen temel sınırlayıcı ilkeler listesine getirir. Broad'a göre bu ilkeler psişik araştırmanın iddia edilen bulgularından ayrı olarak ya kendilerini kanıtlayan veya baskın ve tek tip deneysel kanıtla kurulan ilkeler olarak kabul edilmişlerdir. Bu listeyi parapsikolojinin ultra devrimci değil ama devrimci bir bilim olarak görülmesi gereken yollarını özetlemekte kullanacağım. Broad'un böyle 9 ilkeden oluşan listesini tekrarlamaktan ziyade bunların en önemlilerini 4 ana ilkede dışladıkları şeylerin tiplerini de belirterek özetleyeceğim. 1. Uzaktan nedensellik ve dolayısıyla hiçbir algılama olamaz, ne prekognisyon ve retrokognisyonu dışlayan zamansal uzaklıktan ne de telepatiyi ve duru görüyü dışlayan mekansal uzaklıktan. Broad'un 1. 2. ve 1. 3. ilkeleri. 2. A. Bir zihnin dünya üstünde veya B, dünyanın bir zihin üstünde bir beyin tarafından tasarlanmamış bir tesiri olamaz. Bu ilke zaten birincide ima olunur çünkü her ikisi de uzaktan nedensellik olguları olabilecek tesir tiplerini dışlarlar. Ama bunu başlı başına bir ilke olarak belirtmek hem alıcı PSI'yi, her tipten duyular dışı algılamayı ve ifadeci PSI'yi, her tipten psikokineziyi çok daha açıklayıcı biçimde dışlamaktadır. Broad'un 2. ve 3. ilkeleri. 3. Zihinler beyinden ayrı deneyimde bulunamaz. Bu ölümden sonra hayatta kalmayı doğa ötesi bir hareket haline sokar. 4. Bir etkili neden etkilerinden sonra gelemez. Bu retro nedensellik ve dolayısıyla prekognisyon olamaz anlamına gelir. Broad'un 1.1 ilkesi. Broad'un sınırlayıcı ilkeleri çoğunlukla PSI ilişkilerinin mevcudiyetlerine dair iddiaları reddetmek için yeterli neden olarak görüp reddedenler tarafından delil olarak öne sürülmüş olmalarına rağmen Broad'un kendi görüşü bazı PSI cinsleri için kanıtın temel sınırlayıcı ilkelerimizin birkaçında çok kökten değişiklikleri getirmeye yetecek kadar güçlü olduğudur. İfadeci PSI ve ölümden sonra hayattan ziyade alıcı PSI ve prekognisyona ikna olmuştur. Listemdeki 4 ilkeden 2A ve 3 hakkında kararsızdı ama 1, 2B ve 4'ü tamamen reddetmemiz gerektiğini düşünüyordu. 4 ile ilgili olarak normal ötesi prekognisyonun kurulması, zaman kavramımızda ve belki de bağlantılı biçimde nedensellik ile ilgili kavramımızda kökten bir değişimi gerektirmektedir demiştir. Genelde normal ötesi bilgi ile ilgili olarak beyin ve sinir sistemindeki algı verisi üreten olayların geleneksel kanısı ile uğraşmamamız ama Bergson'un önerdiği türdeki beyin, sinir sistemi ve duyu organlarının ana işlevinin enformasyon üretmek değil, enformasyonu süzmek olduğu hipotezini genişletmemiz ve geliştirmemiz gerektiğini söylemiştir. Broad'la geleneksel realite teorisiyle uğraşmaktansa temelden farklı bir teoriye gerek duyduğumuz konusunda hemfikirim. Öte yandan yine de onun tam tersine bu teorinin alıcı PSI kadar ifadeci PSI'ye de izin vermesi gerektiğine inanmaktayım. Bu da 2A'nın da reddedilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda ölümden sonra hayata dair yeterince kanıt olduğuna da inanmaktayım. Teori bu olasılığı da sağlamalıdır. Bu da ilki 3'ün 1 ve 2 gibi kesinlikle reddedilmese de en azından şüpheli görülmesi anlamına gelir. Aslında ölümden sonra hayat normal ötesi olarak ve dolayısıyla bir PSI tipi olarak sınıflandırılmamalıysa da ölümden sonra hayat olasılığının tartışması, parapsikoloji ölümden sonra hayatı ima eden verileri incelediği sürece parapsikoloji için felsefi bir temele aittir. Çünkü ölümden sonra hayat olasılığına nasıl baktığımız bu verileri yorumlayışımızı etkileyecektir. Öte yandan daha önce belirttiğim gibi ilke dördü reddetmemiz gerektiğine inanmıyorum. Bunun kendini kanıtlıyor olduğu çekişmesini kabul ediyorum. Dolayısıyla nedenselliğin normal kavramsallığını, başka yönlerden revizyona ihtiyacı olmasına karşın zamana göre revize etmemiz gerekmez. İlke dördü reddetmemenin yanı sıra kişinin PSI ve bildiğimiz bilim arasında bir seçim yapması gerektiğine dair yaygın kanının üstesinden gelmeye doğru atılacak ikinci bir adım, yukarıda önerdiğim gibi ölümden sonra hayata dair gerçek kanıt da dahil, PSI'nin kabulü geri kalan üç ilkenin tamamen reddini değil, sadece bunların göreliklerini ima etmektedir. Bilhassa bu ilkeler aşağıdaki alternatifler halinde formüle edilebilir. A, alternatif anlamındadır. 1A. Hem sağlam ve hem de düzenli olan nedensellik biçimlerinin hepsi olmasa da çoğu sınırları birbirine bitişik, yani sınırdaş olaylar arasında oluşurlar ve özellikle insan zihni tarafından oluşturulan, çoğu belki de hepsi sağlam ve düzenli olan, yani belirli bir birey tarafından istenildiğinde tekrarlanabilir ve bütün normal yetişkin insanlar tarafından olmasa da çoğu tarafından uygulanabilir, nedensellikler beyni ve insan bedeninin motor sistemini kullanırlar. Ve çoğu insanlar için düzenli, güvenilir bir tarzda oluşan ekstra somatik şeylerin bütün şuurla algılanışı çoğu zaman ardışık olaylar zincirlerini, dolayısıyla bedensel duyu organlarını ve beyni içerir. 2A. Dünyanın zihin üstündeki ve zihnin dünya üstündeki hem sağlam ve hem de düzenli bir ağda açıklanan biçimde olan bütün tesiri beyin tarafından tasarlanır. Dünyanın zihin üstündeki etkisindeki sağlamlık, düzenli bir temelde şuurlu hale gelecek kadar sağlam anlamına gelir. Zihnin dünya üzerindeki etkisindeki sağlamlık ise hemen dikkat edilebilecek kadar sağlam anlamına gelir. 3A. Hayvan zihinleri başlangıçta beyinlerden ayrı mevcut olamazlar ve böylesi çoğu zihin de beyinlerden ayrı mevcut olamazlar. İlkelerin bu şekilde revizyonu, ilke 1, 2 ve 3'ün şarta bağlı olmayan halde yanlış olduklarını söylemekteyken, genelde onları doğrulamak için sıradan deneyim ve bilim olgularının çoğunun neden ele alındığını da göstermektedir. İnanıyorum ki bir yandaki PSI kanıtları ile öte yanda çoğu bilimsel çalışma ve gündelik deneyimde önceden varsayılan ilkeler arasında gerek duyulan uzlaşma türü budur. Whitehead'in felsefesini sağlayabileceği bir tür uzlaşma budur. PSI etkileşimlerini dışlamak için kabul edilmiş olan modernliğin temel sınırlayıcı ilkelerinin çoğunu reddeder. Bu ilkelerin realite hakkında önemli hakikatleri ifade ettiğini kabul eder ve dolayısıyla birçok amaç için bu ilkelerin anlamaya vasıta olma değerini de kabul eder. Özellikle de bilimsel teknolojik bir zihniyete sahip olan, aslen de çoğu insan tarafından çoğu zaman düzenli, güvenilir bir bazda uygulanabilen, bu alandaki insan güçleriyle ilgili olan demokratik bir uygarlık için. Bu pozisyonun parapsikolojideki tutucu ve devrimci tavırlar arasındaki gerilimin diğer iki unsuruna dair akla getirdiği şeyler vardır. Sağlam biçimde tekrarlanabilir bir deneyi aramaya devam etmenin değeri ve şuurlu alıcı PSI ve kasten ifadeci PSI'nin tezahürlerinde işe dahil olan dinamiği anlamaya çalışmak için süreç yönelimli incelemelerin değeri. Sayfa 70'te başlayan bölümde her iki çabaya da destek vermekteyim. Modern dünya görüşünün PSI hariç her şey için öne sürülen yeterliliği. Whitehead'in postmodern felsefesine geçmeden önce parapsikoloji hakkında kabul edilmiş olan bir başka özelliğe daha karşı meydan okumak gerekmektedir. PSI'ye inananların birçoğu tarafından bile kabul edilen bu yaygın varsayım, modern dünya görüşünün temel sınırlayıcı ilkeleriyle parapsikolojinin öne sürülen verileri hariç hemen her şey için mükemmel biçimde işlediğidir. Fikir gerçeğe yakın bile değildir. Eğer modern dünya görüşüyle son modern bilimsel çevrelerde baskın olan duyumcu algılama doktrini ile materyalist dünya görüşünü kastediyorsak, bu pratikte hem sıradan ve hem de bilimsel pratikte herkes kadar bilimciler tarafından önceden varsayılan bir dizi fikri izah edemez. Zihnin gerçekten de cansız madde enerjiden oluşan olarak ele alınan beyinle bir bakıma eş olduğu görüşüne yol açan materyalizmi sebebiyle bu dünya görüşü bizim şuurlu deneyimimiz için izah sağlayamaz. Materyalistler bu deneyimin evrim süresinde ortaya çıktığı görüşünde olmalarına rağmen cansız maddenin nasıl olup da deneyime meydan verdiğini açıklayamamaktadırlar. Pratikte herkes kendisinin ve diğer insanların kısmen özgür olduğunu bilmesine karşın bu deneyimin nasıl olup da özgürlük uyguladığını açıklayamazlar. Deneyimlerinin kısmen özgür kararlarının bedenlerini ve ötelerindeki dünyayı nasıl etkilediğini açıklayamazlar. Bir mikroskobu kullanmak deneyimi gibi, deneyim yapmayan maddeyi nasıl etkiler, dolayısıyla materyalistlerin deney dışı nedenlerin zihnin ekstra somatik nesneler üzerindeki tesirinin anlamsız olması yüzünden çoğunlukla psikokineziyi reddetmelerine rağmen, zihnin kendi bedeni üstündeki tesiri bu açıklamaya göre daha az anlamsız değildir. Zihnin burada bir biçimde gerçekten beyin ile eş olarak düşünülse bile kişinin açık biçimde mevcut olan deneyim silsilesini anlatmak içindir. Bu materyalist ontolojide var olan algılamanın duyumcu doktrini de birçok sorun yaratır. Örneğin bilimciler gerçeği amaçlarlar ve PS'nin varlığına inanmayı reddeden kişi bunu sırf pek doğru görünmüyor diye yapar. Ama eğer bizim ötemizdeki bütün şeyleri algılamamız duyu algılamasıysa, ki algılamanın duyumcu doktrini böyle olduğunu iddia eder, gerçeğin önemli olduğunu bilmek için algısal bir temele sahip değilizdir. Aynısı diğer bütün değerler için de geçerlidir. Maddi veya fiziksel şeylerden ziyade fikri şeyler fiziksel duyularımız yoluyla temas edilemez. Buna göre bazı şeylerin diğerlerinden daha iyi olduğuna dair evrensel bir varsayım içinde, tıpkı bilimin okültizmden daha iyi olduğu inancı gibi bir temel olmadığı söylenebilir. Duyusal algılama, Hume'un işaret ettiği gibi bir şeyin veya bir olayın diğeri üstündeki gerçek tesiri olarak nedensellikten söz etmek için deneysel bir temel de sağlamaz. Nedenselliğin uzaktan tesiriyle nasıl iş göreceğini anlayamayan ve PS'yi reddeden duyumcu bilimciler ve filozoflar, dolayısıyla nedensellik hakkında nasıl olup da bir şey bilebildiğimizi söylemeyecekleri rahatsızlık verici bir durumdadırlar. Şüphesiz Hume ile birlikte nedenselliği iki tip olay arasındaki sürekli kesişimden başka bir anlama gelmeyecek biçimde fenomenik olarak yeniden tanımlayabilirler. İlave olarak geleneğe göre ilk gelen olaylar neden olarak adlandırılacaktır. Bu geleneğin horozun ötmesinin güneşin doğmasına sebep olması gibi çeşitli geleneksel olmayan sonuçlara yol açması olgusunun yanı sıra nedenselliğin bu fenomenik tarifi materyalistin PS'yi nedenselliğinin mekanizma olmadığı için anlamsız olduğuna dair her zamanki şikayetiyle hiç de uyuşmamaktadır. Dahası yine Hume'un gösterdiği gibi dünyanın hiçbir parçasının diğer bir parça üstünde nedensel etkinlik uygulamadığını söyleyememenin yanı sıra bir duyumcu gerçek bir dünyadan söz bile edemez. Sadece kişinin zihnindeki fikirlerden ve izlenimlerden söz edebilir. Duyumculuk tek benciliği ima eder. Bildiğim kadarıyla ben var olan tek gerçek olabilirim doktrini. Dahası Santayana'nın gösterdiği gibi şu anki anın tek benciliğini de ima eder, çünkü bu gibi duygusal algılama bize geçmiş veya geleceğin bilgisini vermez. En sonunda bu nedenle bize zaman bilgisi de vermez. Özetlersek duyumcu algılama doktriniyle materyalizm pratikte öyle varsaydığımız her türlü fikir için teoride bir temel sağlamaz. Bu fikirlere sabit ortak fikirler diyorum. Ortaktırlar çünkü evrenseldirler, bütün insanlık topluluğunun duyusuna aittirler. Sabit sıfatını ortak denebilecek ama pratikte bütün insanlar tarafından önceden varsayılmamış olan ve çelişki olmaksızın inkar edilebilen fikirlerden ayrılmaları için ekledim. Bu gibi sabit olmayan ortak fikirlerin örnekleri, dünyanın düz oluşu sadece birkaç bin yıl önce yaratılmış olduğu, bütün algılamanın duyularla olduğu ve moleküllerin hiç hisleri olmadığıdır. Herhangi bir durumda sabit ortak fikirlerin düşünürler tarafından, bilimciler ve filozoflar herhangi bir teoriyi yargılamak için nihai kriter olarak ele alınmaları gerektiği savunulabilir. Bu iddianın nedeni şudur. Eğer bu fikirleri onları inkar eden bir teoriyle varsayarsak, kendimizle çelişiriz ve çelişmeme ilkesi rasyonel düşüncenin ilk ilkesidir. Bu fikirler Whitehead'in önerdiği gibi gerçekle bütün teorilerin boyun eğmesi gereken temel sınırlayıcı ilkelerdir. Bu tartışmanın amacı PSI'ye inananların PSI iddialarının çoğu öncül retlerinin temel önermesini kabul etmemeleridir. Bu temel önerme günümüz modern materyalist dünya görüşünün işin içine PSI karışmadığı sürece realite hakkında bildiğimiz hemen her şeyi mükemmel biçimde izah ettiğidir. Hakikat ise bu dünya görüşünün bilimsel pratikle dahil, pratikte hepimizin varsaydığı çoğu fikirler de dahil, her türlü fikir için işe yaramadığıdır. Bu sabit ortak fikirleri izah etmek için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin, PSI'yi izah etmek için ihtiyaç duyan düzenlemelerle aynı olması ilginç. Hatta önemli olmaz mıydı? Whitehead'in felsefesini açıklarken durumun tam olarak bu olduğunu önereceğim. Bu felsefeye geçmeden önce parapsikolojik çevrelerinde çok görülen zihin ve doğa arasındaki ontolojik dualizmi ile ilk modern dünya görüşüne dönmek anlamına gelen bir başka alternatife kısaca değinmeliyim. Bu dualist dünya görüşü mekanik ilkelere göre işleyen fiziksel dünyanın cansız madde enerjisinin yanı sıra dünyanın maddesel şeylerden cinste farklı olan zihinleri de içerdiğini söyler. Bu bazda özgürlüğü izah edemeyiz ve eğer zihinlerin duyularla olmayan algılamaya sahip oldukları varsayımını da eklersek, değerler, hakikat gibi bilgimizi gerçek bir dünya için, gerçek tesir olarak nedensellik için ve alıcının geçmişi ve beklediği geleceği arasındaki ayrım, dolayısıyla zaman için bilgimizi izah edebiliriz. Dahası Descartes'in tam tersine çağdaş bir dualist bunu savunabilir. Zihinler, insan varlıklarıyla sınırlanmak zorunda değillerdir. Hayvanlar aleminde çeşitli derecelerde var olduğu tespit edilebilir. Görünürdeki sağlamlığına rağmen bu dualist çözümün ciddi sorunları vardır. Canlı ve cansız şeyler arasına bir çizgi çekmek için keyfi olmayan bir nokta sağlayamaz. Örneğin bazı dualistler bedenimizdeki hücrelerin cansız ama tek hücreli organizmalar olan amiplerin canlı olduğunu söylerler. Hem çizgiyi çekince dualizm nedensel tesirin bunu nasıl tersine çevirdiğini açıklayamaz. Zihin evrim sürecinde maddeden nasıl meydana çıktı ve onun tarafından bu madde ister sınırdaş veya ister duru gördeki gibi uzakta olsun etkilenmeye nasıl devam eder ve karşılığında zihin maddeyi, bu madde ister sınırdaş veya psikokinezideki gibi uzakta olsun nasıl etkiler? Aslında bu etkileşim sorunu ontolojik dualizmin yaygın reddinin ana sebebidir. Bu sorunun tek olası çözümü, diğeri bunun cevaplanamayacağının dürüstçe kabulüdür, ilk modern dünya görüşünün diğer öğesine, süpernaturalistliğine dönmek ve Tanrı'nın her şeyi bilen olduğundan benzer olmayanların etkileşmesine veya en azından etkileşiyormuş gibi görünmelerine sebep olabileceğini söylemek gibi görünmektedir. Dipnot. Descartes'in takipçilerinden Arnold Gellings ve Nicholas Malebranche, cins olarak tamamen farklı olmalarından dolayı zihnin ve maddenin etkileşemeyeceğini söylediler. Zihnin ve bedenin etkileşiyor görünmesi olgusunu vesilecilik doktrini yoluyla açıkladılar. Bacağınızın bir köpek tarafından ısırılması vesilesinde Tanrı zihninizin acı çekmesine sebep olur. Sonra acıyı hissetmeniz ve bedeninizi köpeğin pençesinden kurtarmaya karar verme vesilesinde Tanrı bedeninizin istenilen hareketleri yapmasına sebep olur. İskoç Calvinist filozof Thomas Reid demiştir ki, her şeye kadir olan Tanrı eğer zihin ve maddenin etkileşmesini isterse bunların ontolojik heterojenliğine rağmen etkileştirebilir. Bu hareketin yaratacağı çözümsüz kötülük problemi gibi diğer sorunların yanı sıra bir PSI savunucusu için de garip bir hareket olacaktır. Çünkü PSI'ye inanmak mucizelerin Tanrı'nın doğaüstü işleri olduğu inancını ortadan kaldırarak sıradan metafizik imkansızlıkların yolundan çeviremediği her şeye gücü yeten bir varlığa inanmak için iki ana nedenden birisini yok eder. Dünyanın evrimsel orijinini bilmekle diğerini yok eder. Modern dünya görüşünün her iki biçimi de bu kadar sorunlu olduğundan ne materyalist ne de dualist olan postmodern bir felsefeyi araştırmaya değecektir. Whitehead'in sağladığı da budur. Whitehead'in postmodern felsefesi. Evrensel malzeme olarak yaratıcı deneyim. Whitehead'in postmodern felsefesinin kökünde realitenin temel malzemesine dair bunun modern kavramını reddeden bir kavram vardır. Temel malzemeyle Aristo'nun resmi biçimde evrenin maddi nedeni fikriyle kastettiği şeyi kastediyorum. Dünyadaki her şeyin misalleri olduğu şu temel malzemeyi. Şeylerin farklı türleri farklı biçimlerle bu malzemeyi biçimlendirerek birbirlerinden farklı olurlar. Aristo için bu malzeme asli maddeydi. İlk modern düşünce için ise birbirlerinden tamamen farklı iki madde vardır. Fiziksel dünya için bu atıl cansız maddedir. Halbuki insan zihni söz konusu olduğunda ise bu kendi kendini belirleyen şuurdur. Bu iki cinsin nasıl olup da etkileşebildiği veya en azından etkileşiyor gibi göründüğü, daha önceden belirtildiği gibi ancak doğa ötesi nedensellik ile çözümlenebilen bir gizemdir. Süpernatüralizmi ile bu dualizm son modern dünya görüşünde reddedilmiştir. Öyle ki atıl maddenin her şeyin oluştuğu malzeme olduğu söylenebilir. Hatta insan deneyiminin de. Bunu tamamen indirgemeci, determinist bir dünya görüşü izler. Emin olmak için bu maddenin artık atıl olduğu söylenmez. Çünkü bunun ve enerjinin birbirlerine dönüşebildikleri keşfedilmiştir. Dolayısıyla madde enerji veya enerjetik maddenin her şeyin maddi sebebi olduğu söylenir. Ataletin bu reddine rağmen yine de maddenin hala kendini belirlemediği söylenir. Her şey veya olayın sadece daha önceki olaylar tarafından belirlendiği söylenir. Bu determinizmin belki kuantum seviyesine pek tutulmadığı söylenebilir. Atom altı parçacıkların ontolojik belirsizliği fikri ortaya atıldığında bile bu belirsizlik kendi kendini belirleme olarak yorumlanmamıştır. Ve mikro seviyede sağlanan belirsizlik her ne olursa olsun bunun büyük sayılar kanunuyla makro seviyede geçersizleştiği söylenir. Öyle ki nedensel determinizm insanlar da dahil bütün duyusal deneyim nesneleri için geçerlidir. Bu nosyon son modern dünya görüşünün ontolojik indirgeyiciliğini yansıtır. Buna göre bütün görünen bütünler prensipte en küçük parçalarına indirgenebilirler. En küçük parçalarına göre açıklanabilirler. Bir kedinin veya bir insanın davranışı dolayısıyla bir kayanın veya bir bilgisayarınki kadar belirlenmiştir. Zihnin deneyim veya şuurun evrimsel süreç esnasında bir biçimde ortaya çıktığı söylenmesine rağmen bu determinizmi ve dolayısıyla da dünyanın pratikteki tahmin edilirliğini hafifleten, kendi kendini belirleyen bir realite değildir. Zihin dediğimiz şeyin ister beyinle epifenomenal, gölge olaysal, özdeş, ister başka bir şey olduğu söylensin, otonom gücü yoktur ve kesinlikle beyin üstünde nedensel etki uygulayacak otonom gücü de yoktur. Sırf doğanın deterministik sistemi içinde garip bir dişlidir. Şuurlu deneyim dediğimiz şey bir anlamda mevcuttur ama dünyada kendi kendini belirleyen bir rol oynamaz. Dünyanın temel malzemesiyle ilgili bu son modern kavramdan üç katlı bir nedensellik doktrini kaynaklanır. A. Bütün nedensellik fizikseldir ve dolayısıyla etkili ve deterministiktir. Bir ideal olarak kendi kendini belirleme anlamında zihinsel veya son bir nedensellik yoktur. B. Bütün nedensellik ya yukarı doğrudur veya yataydır. Bütünlerden parçalarına doğru giden veya genelde yüksek şeylerden alçak şeylere giden aşağı doğru bir nedensellik yoktur. C. Bütün nedensellik mekansal ve zamansal biçimde sınırdaş olan şeyler veya olaylar arasında noktasaldır. İster zamansal veya ister mekansal bir mesafede uzaktan nedensel tesir yoktur. Dipnot. Olası bir istisna olan kütle çekim ile ilgili olarak yukarıdaki ilk bölümdeki tartışmaya bakınız. Diğer aşikar istisna ise artık birçok fizikçinin kabul ettiği fizikteki noktasal olmayıştır. Bu kabulün modern fizikten daha ötede belirsizliğin de ötesinde postmodern fiziğe doğru bir hareket olduğunu savunmaktayım.